Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu, Nesil Yayıncılık, 8. Baskı, Temmuz 2010. Bu kitap 255 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ocak 2012. Okuyan Nalan Çiftçi. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu. Osmanlı'da hiç kimsenin kudret ve kuvveti mutlak değildi. Özellikle padişahlar denetim altındaydılar. İsrafa ve sefaate meyleden padişahlar ulema fetvasıyla hal edilir, yani tahttan indirilirdi. Osmanlı devlet sistemi insanı merkez alan ve insana değer veren bugünkü anlayışa yatkın demokratik bir yapıya sahipti. Osmanlı devleti insan, hayvan ve bitkiye yönelik hizmetler üreten büyük bir hayır kurumuna dönüşmüştü. Padişahlar bu büyük hayır kurumunun bir nevi garsonuydular. Padişahlar zaman zaman kıyafet değiştirip halkın içine karışmakta, talep ve değerlendirmeleri birinci elden almaya özen göstermekteydiler. Halk, padişahı devlet ve hükümet adamlarını açıktan açığa tenkit etmek hakkına sahipti. Vaizler vaazlarında, halk hatipleri meydanlarda tenkit hakkını kullanırken, zabıta müdahale etmezdi, özgürce konuşurlardı. Padişahlar din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin halkın hakkını, hukukunu muhafazaya mecburdu. Bu ve benzeri daha pek çok uygulama Osmanlı döneminde mevcuttu. Özetle Osmanlı bütün bu icraatları demokrasi adına yapmadı, demokratlık adına gerçekleştirmedi. Peki ya Osmanlı sonrası? Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze demokrasiyi, hak ve özgürlükleri millet olarak ne ölçüde tadabildik, ne kadar yaşayabildik? Osmanlı'nın halkına sağladığı hak ve özgürlükleri, hoşgörü ve serbestliği neden mumla aramaktayız? Bu kitabı okurken Osmanlı'nın kurduğu, hakim kıldığı ve uyguladığı demokrasi havasını derin derin teneffüs edeceksiniz. Satırlar arasında gezinirken zihniniz sürekli Osmanlı'dan günümüze gidip gelecek. Neydik, ne olduk, ne olmalıyız sorusuna cevaplar arayacak ve bulacaksınız. Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılı başında Pazar Rize kazasına bağlı Hisarlı köyünde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma, inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken Niyazi Birinci adıyla çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı hikaye yayınladı. Aynı dönemde bir günlük gazetede Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazarlığı yaptı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla gerçekleştirdi. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan kitapları arasına girdi. Genelde Osmanlı Devleti'nin çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın roman kalemi aldı. Yavuz Bahadıroğlu roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Halen ulusal çapta yayın yapan Moral FM radyosunda günlük yorumlar yapmakta ve bir günlük gazetede köşe yazarlığını sürdürmektedir. Yazar evli ve 3 çocuk babasıdır. Ben kimim? Kim olduğum hiç önemli değil. Önemli olan kimler gibi olmak istediğim. Mümkün olsaydı Hazreti Ebubekir kadar fedakar, Hazreti Ömer kadar adil, Hazreti Hamza kadar sert ama mert, Hazreti Osman kadar mülayim, Hazreti Ali kadar cesur, Mevlana kadar aşık, Yunus kadar karmaşık, Gazali kadar alim, Bediüzzaman kadar minnetsiz, Evliya Çelebi kadar gezgin, Sadi kadar hayalperest, Nasrettin Hoca kadar komik olmak isterdim. Kim olduğuma gelince, başkalarına hadlerini bildirmek yerine haddini bilmek için dünyaya gönderildiğine inanan gariban bir yazarım. Halkın sevgi ve teveccühünü bir ikram-ı ilahi olarak görüyor, şükrediyorum. Pazarlıyım, Rize'nin bir ilçesi. Ama dünyaya geldiğim yeri ben seçmedim. Soyumu, sopumu, nesebimi ben seçmedim. Okuduğum okulları bile ben seçmedim. Bunlar kendi irademle olmadı. Kendi irademle olmayan şeylerden niçin bahsetmeliyim? Yazarın nerede doğduğu, nerelerde okuduğu, ne zaman evlendiği, halen evli olup olmadığı, çocuklarının sayısı kimi ilgilendirir? Bunların ne önemi var? Yazar, yaşadıklarıyla değil, yaptıklarıyla, yazdıklarıyla, ürettikleriyle ve topluma katkılarıyla değerlendirilmeli. Özgeçmişler beni fazla ilgilendirmiyor. Hem özgeçmiş nedir ki? Özgeçmiş önemsiz bir ayrıntıdır. Zaten benim kuşağın 1945 doğumluların özgeçmişi falan da yoktur. Hatta geçmişimiz bile yoktur. İdeolojik şiirlerle, sloganlarla, ders kitaplarına tıkıştırılan yalanlarla, abartılı övünme ve şişinmelerle bizim kuşağın çocukluğunu çaldılar. Kana kana oynayamadık çünkü oyuncağımız yoktu. Doğru dürüst karnımızı doyurmaya yetecek ekmeğimiz de yoktu. Diyelim ki bir şekilde karnımız doydu, oyuncağı da bulduk. Yine oynayamazdık. Zira milli bayramlarda okumak için bol bol Cumhuriyet, Hürriyet kafiyeli şiirler ezberledik. Her bayram altı delik lastik ayakkabılarımızı çamurlara vuraraktan çığlık çığlığa şiir bağırdık. En büyük Cumhuriyet bize verdi hürriyet. Cumhuriyetin tek başına hürriyet demek olmadığını, hürriyet demek olması için insan hakları ve demokrasiyle bütünleşmesi gerektiğini neden sonra öğrendim. Öğrendiğimde de aldatıldığımı, yanıltıldığımı düşündüm. Zaman zaman çocukluğuma dönüp sen aslında başka birisin diye benliğimi ruhumdan koparanlarla hesaplaşmak istedim. Zaman oldu, bu kabil telkinler yüreğimde buz tuttu. Telkinlerin karmaşasıyla tehditlerin ürküntüsünde kimliğimi yitirdim. Kimliğimi ararken baktım kendimle yüz yüze gelmişim. Ben aslında benim diye haykırmak istedim o an fakat tek seslilik haykırışlarıma geçit vermedi. Ancak kendi kendime fısıldayabildim. Ben kimim, insan nedir diye, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Yıllar boyu sorularımı kendime sakladım. Kimseye soramadım. Kendimi kimselere açamadım. Açamazdım çünkü bazı sorunları düşünmek kadar bazı soruları sormak da yasaktı. Bazen sorularım gırtlağıma dizilir soluksuz kalırdım. Yıllar boyu soluksuz kaldım. Tüm soluksuz kalışları sekerat zannedenler soluksuzluklarımı ölüm haline verdiler. Soluksuzluğun aslında bir yeni soluk, belki de bir Suri İsrafil olabileceğini kestiremediler. Oysa ben nefesim daraldıkça düşünüyor, hayatla ölüm arasındaki ince çizgide varlık arıyordum. Kalıplar işte o çizgide kırıldı. Kitaplarım o çizgide doğdu. O çizgide kitaplaşmaya başladığımı hissettim. Kısacası hayat, hayal ile o çizgide iç içe girdi. Artık kestirebilene aşık olsun. Hangisi hayat, hangisi hayal? Hayal nedir sahi, peki ya hayat? İnsanın kainatla ilişkisi nerede başlar, nerede biter? İnsan ne kadar kainat, kainat ne kadar insandır? Dizi dizi merakın ardından sonsuz arayışım başladı. Bu bir bakıma insanın kendini arayış serüveniydi. Kitapta ve tabii Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta kendimi bulmam uzun sürdü. Kendimi çözmeye çalışmak ise neredeyse bir ömür aldı. Sonunda bireysel çözümlerin o kadar da önemli olmadığını anladım. Toplumsal çareler ve çözümler gerekliydi. Fakat bu nasıl olacaktı? Üstelik öyle bir zaman ve zeminde yaşıyorduk ki insanlar adeta birbirini incitmekten, hırpalamaktan, yaralamaktan, zorlamaktan zevk alıyordu. Ben ise ancak 50 yaş kertesinde inançlarından, tercihlerinden, intisaplarından ve düşüncelerinden dolayı kimseyi incitmeme, hırpalamama, horlamama, zorlamama kararı alabilmiştim. O gün bugündür beni incitme fırsatını başkalarına vermemek için kendi duygularımı incitiyorum. Başkalarını hırpalamamak için kendi ruhumu hırpalıyorum. Başkalarını yaralamamak için de kendi yüreğimi yaralıyorum. Bu yüzden yaşadığım yıllardan daha yaşlı biriyim. Hem yaşlı hem yalnız. 40 sene kadar önce 2008 itibariyle tamı tamına 37 sene gazeteciliğe başladığımda siyaset, medya ve üniversite başörtüsüyle laikliği tartışıyordu. Hele laiklik, Türkiye'nin tamı tamına 81 sene yine 2008 itibariyle değiştiremediği bir tartışma konusu. Uğruna darbeler yapılıyor, kıyametler kopuyor, tanklar Sincan'dan geçiyor ama henüz yerleşmemiş bile. Yerleşseydi tartışma konusu olmazdı. Açıkçası bunlardan çok sıkıldım. Bu yüzden gündem dışında varlık arıyorum. Benimle birlikte gündem dışına çıkacaklara selam olsun. Açıkça söylemem gerekirse, dünya denilen şu ormanda kitaplarım benim sığınaklarımdır. Onlarla yalnızlıktan kurtulur, onlarda huzur bulurum. Kendimi satırlarda çözmeye çalışır, geçmişimin en görkemli hikayesini sayfalarda ararım. Yani her kitabımda bir bakıma kayıp özgeçmişimi arar, her kitabıma yitik özgeçmişimin notunu düşerim. Bir varmış, bir yokmuş. Kısacası kitaplarımla ben ortak bir serüveniz. 20'li yaşların son kertesine doğru gazeteciliğe başladım. Temmuz 1971. Önümde büyük hedefler, yüreğimde heyecanlı çırpıntılarla yıllar boyu yazdım. Gecem gündüzüm birbirine girdi, uykuda bile yazdım. Zaten benim için yazmak, sevmek ve yaşamaktı. Çocukluğum kafes kuşu tadında geçti. Anneciğimin 40'lı yaşlarında tam 5 kız kardeşin üstüne erkek cinsiyetiyle gelmem, mucize çocuk muamelesi görmeme yol açtı. Bu imtiyazı idrake başladığımda galiba şımarmaya da başladım ama küçükken yapılması gereken şeyler vardı. Öncelikle Kur'an öğrenmeliydim. Ezanın ürke ürke okunduğu bir dönemde pek tabii Kur'an korka korka öğrenilir. Arada bir jandarmalar geliyor, camiye giriyor, ne okuduğumuza bakıyor, oflu hocaya sert sert bir şeyler söylüyor ve söylene söylene gidiyorlardı. Baş öğretmen Hikmet Bey o tarihte ilkokulları müdür yerine baş öğretmenler yönetirdi. Her cumartesi öğle vakti tüm öğrencileri okulun bahçesinde sıraya dizer, parmağını mavzer tüfeği namlusu gibi suratımıza sallayarak pazar günü camiye gidenin dişlerini sökerim derdi. Öylesine diş sökme meraklısıydı ki dişçi olması gerekirken yanlışlıkla öğretmen olduğunu düşünmekten kendimi alamazdım. İlkokul hamasi nutuklar dinleyerek ve milli bayramlarda hamasi şiirler okuyarak bitti. Baş öğretmenim Hikmet Bey durmadan laik Türkiye'nin birikimlerinden, zenginliklerinden, cumhuriyetin faziletlerinden söz ederek geçmişi kötüler, sanki cumhuriyeti reddediyormuş telaşı içerisinde göklere çıkarırdı. Halbuki hepimiz cumhuriyet çocuğuyduk, cumhuriyeti reddeden filan yoktu. Ama önce ekmek lazımdı, hürriyet lazımdı, iş lazımdı. Çünkü ekmek yok, hürriyet yok, iş yoktu. Şimdi söyler misiniz lütfen? Bu serüvenin hiç yaşanmamış bölümünün, yani çocukluğumun askeri darbelerle yaralanıp korkularla berelenmiş güzelliğinin, yani gençliğimin hesabını kimden sorayım? İdeolojik şiirlerle neslimin çocukluğunu çalanlardan, neslimin gençliğini sloganlar cehennemine fırlatanlardan, neslimin orta yaşlarında ise ülkemi bir açık hava hapishanesine döndürüp adeta çocukluğumuzu, gençliğimizi, özetle mazimizi ve bir bakıma da geleceğimizi zindana atanlardan bir şekilde hesap sormak gerekmiyor mu? Büyük hesap gününe inanmasaydım herhalde çok mutsuz olurdum. Şimdiki halde inancım en büyük mutluluğumdur. Gazeteciliğe ortaokul sıralarında okul müdürünün izniyle çıkarmaya başladığım Duvar Gazetesi'yle başladım. İlk köşe yazımı da o gazete için yazdım. Ne yazık ki ilk yazımı yazdığım ilk gazetemin ömrü yalnızca 15 dakika kadar oldu. Yazdığım ilk köşe yazısında içindeki çelişkiler sebebiyle tarih kitabını eleştirmem okul müdürünün hoşuna gitmemiş, bu yüzden gazete duvardan indirilmişti. Ceza filan almadım ama sıkı bir tembihten geçirildim. Müdür beye göre önce okullarım bitmeli, büyümeliydim. Ancak bir yerlere geldikten sonra böyle eleştiriler yapabilirdim. Okullar bitti, büyüdüm, gazetecilikten emekli oldum. 100 civarında da kitap yazdım ama hala bildiklerimi, düşündüklerimi söylemeye bırakmıyorlar. Başın derde girer diyorlar. Arada 40 yıl hiç geçmemiş, demokratik gelişme açısından yıllar hiç yaşanmamış gibi. Yavuz Bahadıroğlu, 1 Eylül 2008, İstanbul. 1. ayrımın sonu. Sayfa 14.